Değerli dostlar, değerli Erkam TV izleyicileri, Erkam Radyo dinleyicileri, bir Son Kale programında daha birlikteyiz. Her programda olduğu gibi bugün de çok değerli bir konuğumuz var. Doçent Doktor Murat Kaya. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Serdar Bey.
Bugün hocam sizinle, her misafirimizle aile mevzusunu değerlendiriyoruz. Herkes kendi ihtisas alanından, uzmanlık alanından, disiplininden aileye dair güzel şeyler söylüyor. Evet. Belki bugün bilmemiz gereken, alanınızla alakalı bize bu anlamda söylemek istediğiniz şeyler neyse onları dinlemek istiyoruz. Ama bir de sizin bir eseriniz var. Evet. Hem bu esere de girmiş olalım. Altınoluk'un hediyesi olarak verilen İslam'ın Örnek Aileleri. Ben hocam içerisine de baktım. Herhalde devamı gelecek gibi gözüküyor.
İnşallah.
Çünkü Hazreti Adem, Hazreti İbrahim, sonra Resulullah Efendimiz ve Halife Efendilerimiz var. Evet. Ve onların aileleri var. Sonra da devamı gelecek diye İnşallah. Düşünüyorum. Hocam hem buna değinelim. Asr-ı Saadet dönemindeki aile yapısıyla günümüzdeki aile yapısını
İnşallah.
Bir kıyaslayalım. Dilerseniz buradan başlayalım hocam. Buyurunuz.
İnşallah. Yani programımıza siz son kale demişsiniz.
Evet.
Aslında ilk kale de aile. İlk
Çok
kale
güzel.
İşte başlıyor. Sonra genişliyor.
Bu arada kale. Bunu söyleyen ilk kişi oldunuz hocam.
Öyle mi hocam?
Son kale ve ilk kale.
Evet.
Güzel.
Çünkü ilk kaleyle başlıyor. Büyüyor. Artık Doğru. bir zayıflama dönemine gelince herhalde son kale oradan çıkıyor.
Evet.
Tek tek kazanılanlar kaybedile en son ilk kale, en ortadaki kale, merkezi kale.
Evet.
Merkezi kale kalıyor. Onun için herhalde son kale deniyor.
Evet.
Çünkü insanlığın başlangıcı aileyle, devamı aileyle olacak.
Evet.
İnsanlığın var olması, ayakta durması aileyle olacak. Cenab-ı Hak bunu böyle yaratmış. Ama peki insanlar bu kadar nasıl gaflet edip de bindikleri dalı kesebiliyorlar?
Doğru.
Yani insan aileye saldırması demek kendisinin de yok olması demektir yani. Evet. Sadece benim ailem kalsın diye düşünüyorsa eğer bir Hı-hı. müddet belki kendisi kalır ama çocukları da aynı kendi yaydığı virüsle, kendi yaydığı yanlış düşünceyle çocuklara da o şekilde zehirlenince onun nesli de tükenecek
evet.
demektir. Yani bütün insanlık bitecek demektir.
Hocam özür dilerim, hemen araya gireyim. Bir de son kalenin arkasındaki, yani bu kavramın arkasında bir de metaforumuz var. Biz hep küresel tehditler karşısında aileyi konuştuk.
Evet.
Bununla alakalı malumunuz işte İstanbul Aile Vakfımızın bayağı bilimsel çalışmalar var. Uluslararası
evet.
sempozyumlar, aile çalıştayları ve ciddi anlamda literatür taramaları. İngilizce, Rusça ve Türkçe gibi farklı dillerden. Bunlarla beraber meseleyi meshedip de nasıl bir program yapalım? İnsanlara tehlikenin farkında mısınız? Aslında bu insanlığın varoluşuna yönelik bir tehdittir. Bakın
evet.
mesele, biz aile diyoruz ama aileyi çektiğinizde İnsanlık yok oluyor aslında.
Evet.
Yani medeniyet gidiyor. Sonra değerlerimiz gidiyor. Hı hı. Aktardığımız tüm milli manevi değerlerimiz, bizi biz yapan değerlerimiz diyoruz. Bunları aktardığımız mekanizma, mefhum ortadan kalkmış oluyor. Hı hı. Diye o anlamda son kale diye
evet.
söylemiştik. Ama başka bir açılım getirdiniz. Aslında aynı zamanda ilk kale, doğru.
Evet.
Önce
yani,
aile kuruldu.
Tabii.
Şimdi insanlığı kurtarmak için, hı hı. milli manevi değerlerimizi kurtarmak için, bizi biz yapan değerleri kurtarmak için yine son kalemiz aile.
Evet. Yani aile olmadan insanın artık varlığı da sona erer. Yani değerler
evet.
bir tarafa gittikten sonra artık
evet.
varlığı da, işte aile olmadan da insanlar çoğalamaz mı, üreyemez mi? Belki çok az biraz devam eder ama aile müessesesi, o fedakarlık olmadığı müddetçe onun devam etmesi, onu devam etmeyi kimse zaten düşünmüyor zaten. Bunu düşünerek de yapmıyorlar zaten. Ama işin temeline baktığımızda herhalde insan ile şeytanın mücadelesi.
Evet.
Söz konusu. Yani
hakla batıl savaşı.
Hakla batıl savaşı. Şimdi şeytan insan yüzünden tökezlediği için şeytan zahiren iyi görünüyor, işi götürüyordu ama içindeki bozukluğu Allah biliyordu. Başka kimse bilmiyordu.
Evet.
Zaten imtihan edilmeden hiç kimsenin asıl yüzü ortaya çıkmaz.
Evet.
Cenab-ı Hak onu Hazreti Adem'le imtihan edince iç yüzü ortaya çıktı. Hı-hı. Tökezledi. Herkes bildi onun ne olduğunu. Bu sefer buna büyük bir öfke ve kinle doldu. İntikam almak için ben senin yüzünden helak oldum, sen de benim yüzümden helak olacaksın, helak ol diyerek
evet.
kendisine apaçık bir düşman olarak seçti. Tabii ki bu düşmanlık da böyle tek yönlü bodoslama, zahiri bir düşmanlık olarak da hep öyle değil. Her çeşidi, yani gizlisi, açığı, dost
evet.
görünen, düşman görünen, sağdan, soldan, önden, arkadan, her yönden gelen, bir bakıyorsun dostça yaklaşıyor, halbuki düşmanlık maksadıyla yaklaşıyor, bir bakıyorsun...
Evet.
Güzel gösteriyor, halbuki çirkin, süslüyor yani.
Hı hı.
Dolayısıyla bu mücadelenin bir neticesi, bunu biz bir hadis-i şerifte de görüyoruz. Yani şeytanın hedefi insanı helak etmek. Bir şekilde nasıl onu bir şekilde Allah'ın yolundan çevirerek gerek dünyada sıkıntılara düşürmek, gerekse asıl hedefte ahirette kaybeder hale getirip cehenneme atmak. Hedefi bu. Bunun için çalışıyor. Bunun için pek çok yönden yaklaşıyor. İşte mal yönünden, evlat yönünden, işte düşünceler, duygular, konuşmalar diyelim. Ama en çok önem verdiği şey aile olduğunu görüyoruz. Bunu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Müslim'de geçen sahih bir hadiste. İblis diyor tahtını suyun üzerine kurmuştur.
Evet. Üzerine.
Su üzerine.
Evet.
Yani artık bu hani bugün diyorlar ya Bermuda şeytan üçgeni okyanusun üzerinde falan. Acaba buna bir işaret de değil midir? Tabii bilmiyoruz. Araştırmak lazım ama su üzerinde diyor tahtını kurmuş. Oradan diyor iblis tabii Hazreti Adem insanların nasıl atasıysa iblis de şeytanların atası.
Evet.
Cinlerin atası. Buradan diyor her sabah adamlarını karaya gönderir insanlar arasına. Çalışın insanları saptırmak için, yoldan çıkarmak için, insanları helak etmek için çalışın. Akşam gelip rapor veriyorlar. İşte akşam geliyor birisi sen ne yaptın? Ben diyor şu adama şu günahı işlettim. İşte katil yaptım adama. Evet. Adam öldürdü. Çok bir şey yapmamışsın diyor. Halbuki çok büyük bir günah ama ona göre çok bir şey yapmamışsın diyor. Sen ne yaptın? İşte ben diyor şu günahı işlettim adama. Sen de fazla bir şey yapmamışsın diyor falan. Birisi de geliyor sen ne yaptın? Ben diyor sabah gittim karıyla kocanın arasına girdim.
Arasını açtım diyor.
Arasına girdim diyor. Onlar diyor birbirinden ayırmadan, boşandırmadan bırakmadım diyor. İşte kavga ettirerek, aralarını bozarak ona çok memnun oluyor. Aferin sana diyor. Sen benim diyor en yakın adamımsın. Şöyle yanıma gel. Yanına geliyor. Yanına oturtuyor falan böyle. Yani buradan anlıyoruz ki onu en çok memnun olduğu şey, en çok insanlara zarar verebildiği şey demek ki. Yani insanlara en çok zarar verebildiği şey bu nokta. Ailenin dağılması.
Evet.
Ailenin bozulması. Aile bozulduğu zaman işte sizin başta bahsettiğiniz gibi artık bütün değerleri gidiyor. Ahlaki değerleri, dini değerleri, kazanma, maddi kazanma gücü belki düşüyor insanların. Yani o gücü, kuvveti azalıyor falan. Her yönden zarar görmüş oluyor. Onun için bu mücadele bugün işte karşımıza nasıl çıkıyor? Belki bunu bir insanlar bu arka planında kaldığı için insanlar bunun farkında değil. Bugün insanlar diyor ki işte yok efendim LGBT diye ortaya çıkıyor. Yok efendim başka hürriyet diye ortaya çıkıyor.
İnsan
yok, efendim,
hak
ve özgürlük diye ortaya çıkıyor. Yok ben kimseye bağlı kalamam diye.
Evet.
İşte çeşitli süsler içerisinde.
Ben merkezli bireyselcilik hocam.
Bireyselcilik olarak ortaya
benim
çıkıyor.
Benim hayatım, benim vücudum, benim kararım.
İstediğim gibi yaparım diyor. Evet. Kimseye bağlı kalmam diyor. İş hayatım diyor. İşte dolayısıyla çeşitli yüzleriyle ortaya çıkıyor. Herkes bunu farklı bir şeyler zannediyor. Ya bu insanlar nasıl böyle bir düşünebiliyor diyoruz. Ama halbuki bunun arkasına baktığımızda bu onları körükleyen, onları destekleyen şeyin tam bir insan düşmanı, insanlık düşmanı olan şeytani güçler olduğunu. Tabii şeytan sadece cinlerde olmuyor. İnsanlardan da şeytanlar var. Yani kötülüğe çalışan insanlara da şeytan deniyor.
Evet.
Kötülüğe çalışan cinlere de şeytan deniyor. Şeytan ortak ismi oluyor bunların.
Evet.
Şimdi cin şeytanları, bu iblisin adamları insanlardan olan şeytanlarını bir şekilde devamlı ihva ediyorlar, devamlı vesvese veriyorlar, devamlı onları huzursuz ediyorlar ki durdukları yerde duramasınlar, çalışsınlar diye. Dolayısıyla bu çeşit çeşit çalışmalar, çeşit çeşit dernekler,
hocam,
kuruşlar.
Günümüzde gençlerdeki en büyük belki şeytanın vesvesesi şöyle diyorlar, biz evlilik bizim kariyerimize vurulmuş bir şeydir.
Prangadır.
Yani eğer dünyaca meşhur bir şey olmak istiyorsan, başarılı bir birisi alanında başarılı bir adam olmak istiyorsan evlenmemen gerekir gibi. Ya da bir diğer açıdan ben böyle bir dünyaya, bizim biraz daha muhafazakar dindar kesimin çocukları belki, ben böyle bir dünyaya, böyle bozuk bir dünyaya çocuk getirmek istemiyorum. Ben böyle bir dünyada birisiyle evlenip onun da hayatını mahvetmek istemiyorum gibi. Bu şeytanın olan hocam herhalde sağdan yaklaşması. Bunlar çok fazla bizim bu gençlerle olan diyaloglarımızda geçen sorular. Biz 3 çocuk, 5 çocuk yapın bak demografik güç çok önemlidir diyoruz. Özellikle Filistin, Gazze örneklerini veriyoruz. Orada bir annenin İşte 6 çocuğum olacak, ikisini şehit vereceğim, ikisini maişet için, ikisi de okuyacak diyor.
Alim olacak.
Evet, alim olacak diyor. Bu örnekleri veriyoruz. Orada diyoruz 10 tane, 15 tane çocuğu olan şeyler var, aileler var. Ya diyorlar ki bir rızık endişesi hocam maalesef. Sanki rızkını kendi veriyor gibi.
Evet.
İkincisi de böyle bir dünyaya çocuk getirilir mi? Yani çocuğuyla ilgilenemeyeceğinden dolayı endişe etse hani bir parça anlayabilirsiniz hocam ki orada da yani zamanı halk eden de Allah değil
tabii,
mi? Yani bunu ona yetişip yetişememek, onu hakikaten hayırlı bir evlat olarak yetiştirip yetiştirememek, ona helal rızık yedirip yedirememek de bir en nihayetinde direkt senin elinde olan bir şey değil. Sen gayret edeceksin. Tabii. Ya sadece dua edeceksin ve gayret edeceksin. Bunları söylüyoruz. Çocuklara demek ki bu hakla batılın savaşı, şeytanınla insanın ya mücadelesinde günümüzdeki karşılığı belki de bu hocam.
Evet hocam. Yani şimdi eğer bu ben kötüyüm, kötüysem benim gibi kötü bir çocuk çıksın istemiyorum diye mesela düşünüyorsa.
Evet. Ki bir kötü ben kötüyüm demez hocam herhalde. Ben bu çocuklara şunu diyorum. Sen bunu düşünüyorsan zaten iyi birisin yani.
İyi birisin.
Ya, Allah... Sen kötü bir yetiştirme durumun herhalde olamaz diyorum.
Olamaz.
Yani.
Evet. Allah diyor kafirden mümin çıkarır. Ölüden diri çıkarır. Yani sen kötüysen çocuğun çok iyi olabilir.
Aynen.
Bilemezsin. Ondan sonra veya tarihte olduğu gibi nice hiç ümit beklenmeyen ölüme terk edilmiş çocuklar iyileşip bakıyorsun çok büyük hizmetler ediyor insanlığa. Belki senin olacak bir çocuk insanlığa dünya çok
hocam,
büyük.
Hocam tersi de olabiliyor. Hizmet edecek. Yani Hazreti Nuh'un oğlu Kenan gibi değil mi?
Tabii.
Yani birçok müspet ve menfi örnekler var.
Onu biz bilemeyiz tabii ki.
Biz niyetten ve gayretten sorumluyuz. Yani tabii. Sonuç Allah'tan.
İşte rızık dediğin gibi herkesin rızkını Allah Teala ayrı veriyor, farklı veriyor. Dolayısıyla yani senden ne çıkacağını bilemezsin. Bir de bizde de şey vardır hocam. Tarihimize baktığımızda hep şunu söyleriz. Hani her başarılı erkeğin arkasında bir hanım vardır.
Evet.
Ya annesidir ya hanımıdır.
Hanımıdır.
Bu defalarca tecrübeyle sabit olan bir şey. Doğru. Ama senin şimdi söylediğin gençlerin iddiası ise tamamen temelsiz bir iddia. Hani dünyada kariyer yapmak istiyorsam bir kadına bağlı kalmamalıyım. Evliliğe bağlı kalmamalıyım. Evet. Tamam, temelsiz, yalnız olup da başarı sağlayan
hocam aslında nadirdir yani. Aynen öyle. Bunun böyle bir yaşanmış örneklerini biraz incelesinler. Aslında ben çocuklara hep şunu söylüyorum hocam. Bir şey konuşunca hemen Google amcaya soruyorlar. Sizin söylediğinizi teyit ediyorlar. Ben de ona diyorum ki şimdi benim söyleyeceklerime belki inanmayacaksınız. Google amcaya sorun. Ailenin hocam hep böyle aile mevzusu gündeme geldiğinde dini terminolojiyle ve dini referansla konuştuğumuz zannediliyor. Aslında aile aynı zamanda ülkelerin iktisadi gelişimi için de önemli.
Tabii.
Eğer aile olmazsa nüfus yaşlanıyor hocam. Nüfus yaşlanınca yaşlı nüfusa bakmak zorunda kalan az bir genç nüfus oluyor. Şu an Japonya hocam, Almanya, Japonya diyor ki bizim yüz ölçümü Türkiye'nin üçte biri kadar, nüfusu neredeyse iki katı. Buna rağmen benim diyor mülteci almam lazım. Çünkü genç nüfus çok az.
Evet.
Ve her yıl 4 milyon mülteci alacağını söylüyor. Üstelik Japonca bilmesini de beklemiyorum diyor. Şimdi orada aile mefhumu devam ediyor olsaydı, en az 2-3 çocukla devam ediyor olsaydı bugün bu sıkıntıyı Japonya yaşamayacaktı.
Evet.
Aynı zamanda kendi bireysel hayatında, yani ferdi hayatındaki ekonomi açısından da öyle. Hocam şimdi bir evdeyiz. 5 kişi ayrı ayrı restoranda yemek yiyor olsak bunun bir maliyeti var. Ama evde bir tencerede pişen yemeği birlikte yiyor olmanın hem zevki hem de
ekonomik
şey var.
Olarak yüzde
evet,
kaç?
Bir de bunun bir ekonomisi var yani.
Tabii.
Bunları düşününce aslında mantıken de bilimsel olarak da sadece manevi açıdan değil bu açılardan da. Hocam bir de bunun psikolojik boyutu da var.
Tabii.
Az önce söylediğiniz gibi başarılı bir insanın arkasında başarılı bir hanımefendi var.
Evet.
Annesi ya da eşi. Ama onu başarılı kılan aslında o aile içerisindeki olumlu atmosfer. Tabii, onun ruh dünyası mutlu, huzurlu olan insan başarılı olur.
Tabii ki.
Gibi belki bunlara bizim gençleri de belki bu tür şeyleri daha fazla hocam günümüzde dile getirmek gerekiyor.
Bizim işte aile için motivasyonlarımız çok fazla. Bahsettiğiniz o maddi olarak karlı olma tarafı, beraber iş yapma, işte birbirine destek olma, yardımlaşma bir tarafa. Onun dışında da Cenab-ı Hak devamlı işte ailene rızık götürdüğünde, kazandığında bunun sana ahiret için ebedi sonsuz bir sevap olarak geleceğini bildirmesi. Bir çocuk yetiştirdiğinde, bir çocuğun dünyaya gelmesine vesile olduğunda Allah'a kulluk eden, Allah'a zikreden ve cennette sonsuza kadar huzur içerisinde muazzam nimetler içerisinde yaşayacak bir varlığın ortaya çıkmasına sebep olmak.
Evet. Hocam aslında bir taşta iki kuş.
Tabii.
Hem vazifeni yerine getirmiş oluyorsun.
Evet.
Hem de ahiretini kurtarıyorsun.
Hem bunun için Allah sana zevkler de veriyor.
Evet.
Yani bunun için dünya zevki de alıyorsun. Yani bunun bir teşviki, ödülü olarak. Bir şeydi yani 30-60 yıllık, 100 yıllık mesele değil. Yani bir çocuk dünyaya getirdim. 60-70 yıl bu dünyada yaşadı. İyi kötü.
Evet.
Bitti. Bundan ibaret değil. Bunun ahirete geçtiğinde ruh sonsuz çünkü.
Evet.
Allah'ın insana verdiği ruh ebedi, sonsuz. Bu insan imanlı bir insan yetiştirebilirsen, evlat yetiştirebilirsen sonsuza kadar nimetler içerisinde kalacak, Cenab-ı Hakk'ı tesbih edecek bir insan. Bunun hazzı hiçbir şey de yoktur ve bunun karşılığını Allah sana verecek. Sen böyle bir şeye vesile olduğun için, böyle bir evlat, salih evlat diyoruz. Salih evladın yetişmesi sebep olduğun için sana bunun sevabı da gelecek.
Evet.
Yani bu tür bunların sıkıntısına katlanmak, senin günahlarına kefaret olacak, senin temizlenmeni
hocam ayrıca vesile karakterini geliştiriyor.
Tabii.
Kişisel gelişim gibi düşünelim. Yani tabii bir evlenen insan belki o evliliğin verdiği bazı meşakkatler, bazı fedakarlıklar sayesinde kişisel olarak da gelişmiş oluyor. Belki o sorumluluğu almasa hani şeydir, bir adamı yetiştirmek istiyorsan ona sorumluluk ver, yönetici yap onu.
Tabii.
O yönetici olduğunda belli bir süre sonra artık o sorumluluğun altında ezile ezile o şey bir kıvama gelecek, kıvama değil mi?
Doğru.
Hocam ben biraz böyle Asr-ı Saadet sizin kitabınızdan da ya Münhem, oradan peygamber efendilerimizin hayatları, onların aile hayatı, ashabın aile hayatı, günümüzdeki aile hayatı çok yozlaştı.
Evet.
Yani bunun farkındayız.
Hı-hı.
Ama bir de öyle de bir hadis var sizin alanınız. Ahir zamanda hadis var diye biliyorum. Hatalıysam düzeltin ya lütfen. Öyle bir zaman gelecek ki yani alimin itibarından daha fazla olacak bir fahişenin itibarı gibi.
Tabii.
Böyle bir bildiğim kadarıyla
tabii
bir hadis var.
Evet.
Şimdi öyle bir dönemde yaşıyoruz. Bugün çıkıp da bir hoca efendi tavsiyede bulunduğunda kimse dinlemiyor.
Hı-hı.
Ya da bunu şey bulmuyor. Yani bu bir karşılık bulmuyor ama son derece şey bir hayat yaşayan, aslında kendi içinde de çok buhranlar içinde olan birisi çıkıyor.
Bir
sosyal medyada,
yapsa
dijital medyada bir şey paylaşıyor ve itibar ediliyor. Yani öyle bir dönemdeyiz. Ailelerimiz de böyle.
Evet.
Yani şu an örnek aile gösterin deyince kimse böyle hani Müslüman, dindar bir aileyi göstermiyor ya belki de ya da bilinmiyor.
Evet.
O da olabilir. Ama bir bakıyorsunuz ünlülerin, işte lüks yaşayan insanlar, işte kısa zamanda zengin olmuş. Şu an gençlerimizin çoğunun hadi bize bir örnek aile göster deyince ünlülerden isimler, örnekler veriyorlar ya belki. Öyle bir dönemdeyiz.
Evet.
Biz bu döneme nasıl geldik bilmiyorum. Bu sorunun ya cevabına vaktimiz yeter mi, yetmez mi? Ama en azından bugün de Asr-ı Saadet dönemindeki gibi bir aile hayatı yaşayabilir miyiz? Böyle bir şeye imkan var mı sizce?
Yani tabii Peygamber Efendimiz'in ailesinden bahseden ayetler bir Nur suresinde çok yoğunlaşıyor. Nur suresinde başlıyor. Evet. Aileyle ilgili bazı problemlerle başlıyor. Mesela zina ile başlıyor. Zina aileyi dağıtan bir suç. Mesela bundan bahsediyor. Bunun nasıl tespit edileceği, nasıl cezalandırılacağı. Sonra bu zina ile ilgili bir iftira, şahsiyete atılan bir iftiradan devam ediyor. Sonra bunun nasıl temizlendiği, aklandığı. Sonra bu ailede işte ilahi vahyin, hikmetin okunması, Allah'ın zikredilmesi. Surenin ismiyle de böyle bir bağlantı kurduğumuzda Nur suresi, yani ailenin gerçekten böyle lekelerden arınmış, işte bu tür sıkıntı, zina gibi, iftira gibi lekelerden arındırılması, bunların bu aileye yaklaştırılmaması, bunlardan uzak tutulması ve aile ortamında işte kitabın, sünnetin, Kur'an'ın, sünnetin, hikmetin okunması, Allah'ın zikredilmesi, bunların yükselmesi, bu tür bir örnek görüyoruz. Peygamberimizin ailesi çerçevesinde ve Nur suresinde.
Bunları yapabilirsek belki de o dönemi yaşayacağız yani. O dönemki gibi bir aile hayatı yaşayabileceğiz.
Tabii Allah'ın nuru semavati vel ard, yerlerin göklerin nuru Allah'tır.
Evet.
Demek ki bir ailede Allah zikri olursa, iman etrafında bir mümin çerçevede bir aile olursa o ailenin nurlanacağı, Cenab-ı Hakk'ın bu nur isminden istifade edeceği, haz, nasip alacağı anlaşılıyor. Sonra Ahzab suresinde yine Peygamberimizin ailesinin tamamen ilahi kontrolle kiminle evlenebilir, kiminle evlenemez, ne kadar evlenir, ne kadar evlenmez hepsinin bir vahiy kontrolünde olduğunu görüyoruz. Onun dolayısıyla bizim gerçekten asıl örnek ailemiz Peygamber Efendimizin ailesi olduğunu görüyoruz. Tabii ondan önce diğer peygamberlerin aileleri de örnek olur bizim için. Yani çeşitlilik olsun, farklılık olsun diye. Onun için Hazreti Adem'den başladık. Biz Hazreti Adem zaten ilk aileyi kuran örnekler
aile. İlk kale.
Evet. Sonra Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ailesi gerçekten teslimiyetin, tevekkülün ve imanın
Hacer validemize
yani,
olan
imanın böyle en güzel şekilde yaşandığı ve Cenab-ı Hakk'ın da ne kadar memnun olmuş ki bu ailenin yaşadıkları hatıraları
Kur'an'da
kıyamete kadar
Hac
vazifesinin içerisinde bütün insanlara tekrar ettirdiği bir aile. Hazreti Meryem
Hazreti Meryem ve Hazreti İsa.
İsa tertemiz bir aile, iki taraflı. Hazreti Yahya hiç günahı düşünmemiş bile böyle bir insan. Bunlar var. Diğer peygamberleri de sayabiliriz ama evet. Yani biz bunlardan kısaca bahsettikten sonra peygamberimizin ailesine geçtik. Hı. Peygamberimizin ailesinde yaşanan güzellikler, onlardan örnekler vermeye çalıştık bu kitapta. Daha çok aileyle ilgili, aileye teşvikle ilgili, nesil yetiştirmekle ilgili. Sonra halifelerin,
dört halifenin,
diğer sahabilerin bir kısmının ailelerinden bahsettik. Ama bu şöyle değil yani, o ailelerde hiç problem yoktu anlamında değil. Zaten insan olduğu için
evet.
Problem olacak. O problemlerle nasıl başa çıkılacak, nasıl...
Ki kitapta da onlara örnekler var hocam.
Var. Evet. Onlar da olduğu için özellikle onlardan da bahsetmek istedim ki hani böyle evet. Sırf güzel taraflar değil, problemli tarafları da görelim ki bugün de aynı problemleri yaşadığımızda şaşırmayalım. Ya onlar hiç yaşamamış da biz niye bunları yaşıyoruz demeyelim. Onlar da yaşamışlar. Evet. Onlar nasıl bunlarla...
Hocam bu örnekleri anlatınca gençlere özellikle şimdi eski sahabe döneminden, evet. As-ı Saadet'ten hatta daha da eski Hazreti Adem'den bu yana aldığımızda mesela böyle bunu gerçi çok güzel anlatan hocalar var. Hı. Mesela Resulullah Efendimiz ile Hazreti Ayşe validemiz arasındaki bir tartışmada nasıl davranmış? Mesela hı hı. Sen olsan eşine böyle bir böyle mi davranırdın gibi böyle örneklem sunan hocalarımız var. Günümüzde evet. Bunu hı. Bir örnek olsun hani biz hı hı. Bize bir ışık yatırsın diye. Ama biraz günümüzdeki gençlere bunlar biraz zor geliyor.
Evet.
Ben o açıdan biraz bugünlerde Gazze meselesini daha çok değiniyoruz. Oradaki aileler hakikaten güçlü.
Çok.
Ha, o milli manevi değerleri aktarma konusunda da hı hı. Çok duyarlılar. Mesela hocam biz hep yani kendi namıma söylüyorum 45 yaşındayım. As-ı Saadet dönemindeki o yaşanan zorluklar, onların sabretmesi falan hep bizim için böyle ulaşılamayan yıldızlar. Hı. Hep söylüyoruz ya sahabeler bizim için yıldızlar gökteki yıldızlar gibidir. Ama bugün mesela o Kassam Tugayların o tünelde iki hurma ile günü geçiriyor olmaları.
Evet.
As-ı Saadet döneminde okuduğumuz şeyler aslında bugünü
çokça şehit vermez bir aile.
Evet. Ya bir ailenin çokça şehit vermesi. Hocam beni dehşet etkileyen şey mesela iki kardeş diyorlar ki çocuklarını yarı yarıya paylaşıyorlar. Hı. Eğer bizim eve bomba düşerse en azından senin ailenden de birileri kalsın. Hı hı. Ya bu muazzam bir şey yani. Bunu tabii. Böyle izah etmek zor. Bu ancak As-ı Saadet dönemindeki örneklerle izah edebilir. Demek ki günümüzde de bu bir şekilde yaşanabiliyor.
Tabii.
Yani biraz gençlere böyle biraz yani çok da yani ütopik değil bunlar.
Olmadığını.
Bunlar olabilir
tabii.
Gibi örnekler belki vermek tabii. Gerekiyor. Bu anlamda Gazze olayı çok dehşet bir olay. Yani evet. 20 binden fazla şehit verdik ama belki burada birçok Batı dünyası içinde özellikle bizim hı hı. İslam coğrafyasındaki gençlerimiz içinde böyle farklı tesirler oldu zannediyorum
tabii.
Hocam.
Yani şimdi ondan tabii eğitim seviyesi de yüksek hakikaten. Ailede evet. Eğitim, aile eğitimi var. Bir de fedakarlık kısmı. Hı. Yani şimdi mukaddes bir toprak için, bir mescid için fedakarlık yapmaya küçük yaştan beri alışıyor bu insanlar. Fedakarlık yaptıkça da tabii ki o dayanma güçleri artıyor. Yani o zor şartlar üzerlerine geldikçe, insan bu zorluk, sıkıntılık geçip rahatladıkça, refaha erdikçe bu gücü zayıflıyor tabii ki.
Evet.
Dolayısıyla orada tabii ki böyle bir devamlı bir fedakarlık yaşanması, devamlı din için, işte Mescid-i Aksa için her şeyimiz feda olsun demeleri.
Evet.
Ve ona göre de devamlı uyanık durmaları, diri durmaları, evet. Eğitimli, talimli durmaları.
Şehitliği bir ödül gibi görmeleri.
Ödül gibi görmeleri. İşte devamlı talimle askeri bedeni olarak da yani her Filistinli genç yani spor yapar,
evet.
Hazırlanır. Şimdi Peygamberimizin de sünneti bu zaten. Diyor ki Müslüman'a diyor bütün eğlenceler boştur. Sadece şu üç eğlencedir diyor. İşte ata binmesi, ok evet. Atması ve diyor yüzmesi. ailesiyle eğlenmesi.
Evet.
Yani hanımıyla beraber olması. Bunların hepsi cihada yönelik yani.
Evet.
Hazırlık. Çünkü düşman hakikaten hiçbir zaman eksik olmayacak. Yani hiçbir zaman böyle bir hayali bir dünya yok.
Evet.
Kardeşim niye hep biz savaşa hazır olacağız, böyle rahat barış içerisinde yaşayalım. Tamam istiyoruz evet. Ama ne diyor? Hazır ol cenge, sulhu salah ister isen. Yani sulhu salah istiyorsan cenge hazır ol.
Cenge
yoksa
hazır ol.
Sulhu salah bulamazsın yani.
Hocam orada bir şuur var. Şu andaki Filistinli ailelerdeki o şuur. Diyeceksiniz ki bu eğitimle. Eğitim deyince hep aklımıza okul hayatı geliyor, anaokulundan başlayan. Daha anaokulu yaşına gelmemiş çocuklara mikrofonu uzatıyorlar. Hı hı. Şehadetten bahsediyorlar. Çocuk hı. Şey kuyruğunda, su kuyruğunda, tüp kuyruğunda babasıyla beraber evet. Bekleyen çocuğa mikrofonu uzatıyorlar. Savaş bitmesin diyor. Yani savaş bitsin mi, artık yoruldun mu diye sorulduğunda, bitecekse de bizim hayrımıza bitsin diyor. Biz galip gelelim öyle bitsin diyor. Gelmeyecekse tabii, bitmesin diyor.
Devam etsin.
Yani bu şuuru okuldaki hocası vermiyor.
Aile
yani onu aile veriyor. Tabii. İşte o aile yapısı demek ki günümüzde de bu kadar sağlıklı, bu kadar şuurlu verilebiliyor.
Tabii. Üzerine durmaya, işi ciddiye almaya bağlı demek. Yani iş ciddiye alınabilir. Ve hazırlık, yani peygamberimizin bu sünnetine uygun olarak hazır halde insan bekleyebilirse. Çünkü bahsettiğimiz gibi insanların düşmanları bitmediğine göre, kıyamete kadar onlara mühlet verildiğine göre, bunlar da insanlar içerisinde devamlı bir düşmanlık yaydığına göre,
şeytan vazgeçmeyecek hocam.
Müslümanların demek ki düşmanı bitmeyecek. O zaman yapılacak tek şey var. Müslüman devamlı uyanık ve hazır olacak. Evet. Cenab-ı Hakk'ın bu konudaki emirleri var. Onun için de en güzel işte kalesini muhafaza edecek iç kaleyi, aile kalesini muhafaza edecek. Bu aile kalesinde yetiştirecek, evlatlarını yetiştirecek, bu şuuru verecek. Bu hazırlığı orada yapacak. İşte antrenmansa antrenman, eğitimse eğitim, bilgiyse bilgi, uyanık olacak. Ahlakını güzelleştirecek. Yani Müslümana karşı Kur'an-ı Kerim öyle tarif ediyor yani. Eşidde alel küffâri ruhamâ'u beynehum. Kendi aralarında son derece merhametli ama düşmana karşı son derece şiddetli. Yani herkese karşı şiddetli olsa problem olur.
Evet.
Herkese karşı merhametli olayım dese o da problem olur. Dolayısıyla bu dengeyi sağlamak, bu dengeyi sağlayarak yetişmemiz gerekiyor veya çocuklarımızı yetiştirmemiz gerekiyor. Düşmana karşı, yanlışlara karşı şiddetli, doğrulara karşı, iyilere karşı merhametli diye. Bunlar da hakikaten okuldan daha ziyade, okuldan önce ailede verilecek bir eğitim. Yani daha da ailede de belki daha önemlisi anne. Baba biraz daha dışa gidiyor, işte çalışıyor. İşte anne belki biraz daha eğitimle daha çok meşgul olacak. Şimdi gerçi onu da değiştirmeye çalışıyorlar. İşte anne de çalışsın, baba da çalışsın. Geriye kim kalacak?
Hocam biz orada şeyi söylüyoruz. Kadınlar sosyal hayatta olmalı ama ticari hayatta belli alanlarda.
Tabii.
Aslında Osmanlı'daki aile yapısında böyle bir şey vardı. Yani Osmanlı'daki vakıfların çoğu yöneticileri kadınlardı. Hı hı. Onlar sosyal hayatta varlardı. Çünkü müşfikler daha merhametliler. Bu işleri daha iyi yapıyorlar. Tabii evlerine de çocuklarına da vakit ayırıyorlar. Hocam bu sizin bu kitaplarınızda da çok fazla örnekler var. Aslında bu örneklerin böyle somut örnekler, yani karı koca arasındaki ilişkilere dair, o çocuğun terbiyesine dair, babanın baba rolü, anneliğin anne rolüne dair. Bu eseri o zaman hem izleyicilerimize ve dinleyicilerimize de tavsiye edelim.
Tabii,
aslında böyle bir roman tadında hızlıca okunabilen bir eser. Hı-hı. Sizin hocam daha önceki o 111 hatıralarınız vardı.
Evet.
Onlar da böyle bir çırpıda okunuyordu çünkü direkt örnekler var. Hani böyle yani ahkam meselelerinden ziyade,
yoruma
işin felsefesinden ziyade direkt yaşanan hadise. O ona bunu dedi, bu buna bunu dedi. Karşılığında şöyle oldu, bundan dolayı hüzünlendi, bundan dolayı mutlu oldu falan gibi direkt böyle örnekler olunca bir çırpıda da okunuyor. Ve o örnekleri de hayatımızda belki uygulamak için bizlere birer şey oluyor. Yani müşahhası örnek halinde sunulabiliyor.
Evet, yani yoruma da çok girmedim ben.
Evet.
Satır aralarından insanlar onu çıkarsınlar.
Bir de herkes kendi yorumlasın hocam.
Tabii yani o yaşanan olayın içerisine girip
kendisini olay anlatıp
içerisinde bulsun. Orada zaten yorum anlaşılıyor. Onu tekrar etmenin artık yorumlayacağımda uğraşmanın yorucu olduğunu düşündüğüm için çok da araya girmedim çok fazla.
Eyvallah hocam. Bunun ikinci sayısını da bekliyoruz inşallah.
İnşallah ikincisi de yine sahabe-i kiramın ailelerinden.
Eyvallah.
İnşallah. Çok güzel örnekler var. Nasıl bir ailede çocuklar, çocuklardan torunlar, torunların torunları, mesela muhaddislerden falan onların izini takip edince bakıyorsun meşhur bir muhaddis işte sahabenin torununun çocuğu. Yani böyle. Diyor ki o babasından, o dedesinden naklediyor, o peygamberimizden.
Böyle evet, çok güzel.
Senetler var şimdi. Benim çok hoşuma gidiyor. Diyorum ki nasıl bir aile demek ki? Çocuğunu yetiştirmiş, torununu yetiştirmiş.
Torunun çocuğunu yetiştirmiş, nesilden nesile aktarmış.
Birbirlerinden böyle hadis naklediyorlar. Çok önemli bilgileri bize, peygamberimizden naklediyorlar.
Evet.
Şimdi burada daha çok sahabilerin yetiştirdiği çocuklar, çocukların torunları, akraba çevresi, yeğenler gibi. Bu tür veya süt kardeşler, kardeş çocukları, akraba bağları, ilişkileri biraz daha ortaya çıkarılmaya çalışıldı. Yoksa önceden sadece şahıslar biliyoruz ama bu şahıs kiminle bağlantılı?
Evet.
Kimin akrabasıdır, kimin neyidir bilemiyoruz. Dolayısıyla bunlar biraz daha ortaya çıkarsa Daha anlamlı oluyor. İnsanlar biraz daha şekilleniyor kafasında. Şekillenmiş oluyor.
İnşallah hocam kitabın devamında da sahabe hayatındaki aile örneklerini İnşallah. Okumuş olacağız. Hocam teşekkür ediyoruz.
Rica ederiz.
Güzel sohbet. Belki bunun iki katı, üç katı daha devam etsek ya bıkmayız. Teşekkür ediyoruz. Çok verimli, bereketliydi.
Biz teşekkür ederiz.
Değerli izleyiciler ve değerli dinleyiciler, bir Son Kale programı daha sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programda değerli başka bir konuğumuzla tekrar karşınızda olacağız. Teşekkürler.